Dünden Yarına Türkiye.
İyi günler sayın dinleyiciler. Yapımda Dilek Nazan Baytamur ve Murat Yılmaz. Konuğumuz Tarkan Zengin. Seste Arzu Usta ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz ay 28 Şubat darbesinin, o zamanki ifadesiyle postmodern darbesinin yıl dönümüydü. 21 yıl önce gerçekleşen bir darbe. Darbe meselesi 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra yeniden hafızalarımıza nakş oldu. Silinmeyecek bir şekilde nakş oldu ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün kıyıcılığı, onun öncesinde ve sonrasında yaşananlar darbe meselesinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bizlere bir kere daha hatırlattığı için darbe yıl dönümlerinde 27 Mayıs darbesinden itibaren darbelerde neler yapılmak istendi? Darbelerin iç ve dış dinamikleri nedir? Buradaki maliyet, toplumsal, siyasi, ekonomik maliyet nedir? Toplumda bu istikamette çok ciddi bir şuur oluştu. Ve zaten bu şuurun neticesindedir ki 15 Temmuz darbe teşebbüsü milletin meydanlara çıkmasıyla engellenebilmişti. Fedakarlığıyla, cesaretiyle engellenebilmişti. Şimdi isterseniz genel bir giriş yapalım. 28 Şubat'a onun üzerinden geliriz. Bu bizdeki 27 Mayıs'tan itibaren başlayan darbelerin amacı, iç ve dış dinamikleri nedir Tarkan Hocam?
Darbelerin hocam ilk başta temel amacı milletin birliğine, bütünlüğüne, beraberliğine darbe vurmaktır. Ve bu yol ile ekonomide bir takım sorunlar yaşatmaktır. Eğer ülke gerçekten bağımsız bir takım politikalar uygulayacaksa bunu engellemektir.
Yani ekonomik, dış politik yönleri var.
Elbette var. Zaten bizim darbeler...
İçerideki siyasi iradeyle ilgili...
Havayı, milli birliği, bütünlüğü bozma niyeti vardır. Eğer ülke ekonomik anlamda bir kalkınma yaşayacaksa bunu önlemek amacı vardır. Dolayısıyla yani Türkiye'deki bütün darbelerin ekonomik, politik, sosyal, siyasi hayatımıza doğrudan müdahale vardır. Kimi zaman 27 Mayıs darbesi gibi belli bir parti üzerinden, örneğin Demokrat Parti üzerinden darbeler yapıyor. İşte 28 Şubat'ı konuşuyoruz. Geçtiğimiz ay işte 21. yıl dönümüydü. 28 Şubat gibi doğrudan toplumun bütün o birliğini, bütünlüğünü bozmaya dönük darbeler var. Kimi zaman 12 Eylül'de olduğu gibi hem sağ hem sol toplumu bir sindirme darbeleri var. Dolayısıyla darbelerin yapıldığı döneme göre hocam gerçekten ekonomiyi, politikayı, siyaseti, toplumu bir rapt altına alma amacı ve gayreti var.
Evet, münasıran 28 Şubat darbe sürecine gelelim. 28 Şubat darbe süreci aslında bir yandan küresel bazı eğilimlerin sonucu oldu. Diğer yandan da içeride çok ciddi anlamda değişimi, dönüşümü arzulayan sosyal ve siyasi çevrelerin bastırılması amacına matuftu. Zaten bu ikisi bir araya geldiği için bu iç ve dış dinamikleri birleştiren çevreler 28 Şubat darbesini hazırladılar. Siz nasıl görüyorsunuz hocam? Yani 28 Şubat hani bir yabancı size sorsa veya hiç bilmeyen bir genç size sorsa 28 Şubat darbesinin arkasındaki sebepler, aktörler nelerdir?
Hocam 28 Şubat'ın biliyorsunuz Türkiye'deki bütün darbelerde olduğu gibi 28 Şubat'ta da bir psikolojik hazırlama süreci olur. Bütün darbelerde olduğu gibi. Bu o psikolojik süreci hazırlayanların kimler olduğuna baktığımızda aslında darbenin arkasındaki güçleri de görmüş oluruz. 28 Şubat'ı diğer darbelerden farklı kılan ordu yönetime el koymamış. Ancak bütün darbelerin sonuçları olduğundan daha fazla yaşanmıştır. Mesela ekonomik tablosu 28 Şubat sürecinin 386 milyar dolardır.
Yani ekonomik tablo deyince isterseniz oradan gidelim hocam. Ekonomik tablo deyince aslında 28 Şubat darbesi marifetiyle çok büyük yolsuzluklar yapıldı. Ve hani normal ekonominin mantığı içerisinde, piyasanın aklı şartları içerisinde gerçekleşmeyecek işte kaynak transferleri, daha doğrusu el koymalar, yolsuzluklar bu marifetle yapıldı. Darbeyi yapanlar aynı zamanda büyük yolsuzlukları örttüler, büyük yolsuzluklara yol verdiler. Neydi bunlar?
Mesela bankaları ele alalım hocam. Yaklaşık 50 milyar dolara yakın bir bedel ödenmişti. İşte milletten topladıkları mevduatları kendi ceplerine indirmişlerdi. Onun dışında türedi zenginler oluşmuştu. Yani bu darbe süreçlerinde mevcut mal varlıklarıyla hiç de izah edilmeyecek, çalışmalarıyla izah edilmeyecek mal varlığına sahip olan türedi zenginler oluşmuştu. Yurt dışına müthiş kaynak transferleri yapılmıştı. Örneğin bugün konuştuğumuz milli savunma sektöründeki millileşmenin hocam, o dönem hatta medyaya konu olmuştur. Dönemin işte kudretli generallerinden bir tanesi uçağa binmiş, İsrail'e gidip M60 tanklarının modernizasyonuyla ilgili imza attığı hep söylenmiştir. Yani orada 830 milyon dolar kaynak transferi yapılmış ve daha sonra anlıyoruz ki bu modernizasyon Kayseri'de ana bakım tamir merkezinde bizim iş yerlerimizde bizim işçilerimiz marifetiyle yapılmıştı.
Yani bunun altını çizelim hocam. Yani yapılabiliyor ama ayrı bir anlaşma uydurmak suretiyle oraya kaynak aktarıyorlar. Bu tabii o kaynağın yolsuzluk marifetiyle ayrı bir paylaşıma tabi tutulması anlamına geliyor. Darbeyi yapanlar.
Yapanlar ve darbenin dış bağlantılarını da bu gösteriyor hocam. Yani bugün de Türkiye niye özellikle uluslararası alanda sorunlar yaşıyor? Yani kendimiz bağımsız politikalar uyguluyoruz, bağımsız üretim yapıyoruz. Savunma sektöründe, başka sektörlerde bunları yapmaya başladığımız andan itibaren uluslararası bir takım sermaye örgütleri ülke içerisindeki siyaseti baskılamak adına içerideki adamları marifetiyle bir şeyi engellemeye çalışıyorlar. 28 Şubat sürecinde bunu gördük. Onun dışında devletin o dönem hocam hatırlar mısınız OYAK diye bir firması askerlerin kurmuş olduğu aslında bir yardımlaşma kuruluşudur. Onun neredeyse bütün inşaat işlerinde işte başka alanlarda metal alanında faaliyet gösteren büyük bir holdinge dönüştüğünü yaşamıştık. Yine o dönem yani birçok holdingde ya da banka yönetim kurullarında ordu mensuplarının görev aldığını ya da
yani darbecilerin
yani o sistemi domine eden, baskılayan güçlerin buralar marifetiyle de bir ekonomik kaynak aldıklarını ya da ekonomik kaynakları kendilerine kazandıklarını gördük. Bunun faturası kime çıkarıldı? Halka çıkarıldı. İşçiye çıkarıldı, memura çıkarıldı. Ve bu fatura yıllardır bizim ödediğimiz bir fatura haline dönüştürüldü.
Şimdi işçi ve memurdan bahsedince hocam aklıma bu 28 Şubat sürecinde rol oynayan isimlerini zikretmeyelim ama bazı kuruluşlar geldi. Onlara beşli çete dendi. Ne yazık ki yani Türkiye'nin büyük sendika ve meslek kuruluşları bu darbe sürecinde darbecilerin de talimatıyla işbirliği yaptılar ve onlara bir takım roller verildi. Hatta o dönem darbe döneminin Deniz Kuvvetleri Komutanı sıra silahsız kuvvetlerde demişti. Böylece bu silahsız kuvvetler de silahlı kuvvetlerin emrinde üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdiler. Ya bu nasıl bir mantıktır? Yani darbeyle bir sendikanın, darbeyle bir meslek kuruluşunun arasında nasıl böyle bir ilişki kurulabiliyor? Ya buradaki hani büyük bir hata, o meslek bakımından kabul edilmeyecek bir hata. Bu bizim darbe geleneğimizde ama yeri olan bir şey. Çünkü daha önceki darbelerde de bu tür sendikaların, bazen meslek kuruluşlarının rol oynadığını biliyoruz.
Bu hocam yani özellikle meslek kuruluşları, işte bir takım sendikalar ve konfederasyonlar aslında varlığını demokrasiye borçludurlar. Ve bunların temel hedefleri de bir ülkede var olan demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla güçlendirmesidir aslında. Oysa bizim ülkemizin bu darbe geleneğine baktığımızda, dediğiniz gibi demokrasiye sahip çıkması gereken bu kuruluşların, meslek örgütlerinin, sendikaların, konfederasyonların Türkiye'de nedense yapılan darbelere ya zemin hazırlayan, darbe yapıldıktan sonra da darbeyi meşrulaştıran bir rol oynadıklarını görüyoruz. Bu, ben şöyle tanımlıyorum hocam, bu yani bizde genetiği değiştirilmiş bir meslek örgütçülüğü, sendikacılık, sivil toplum örgütçülüğü maalesef var. Bugün işte Afrin'le Zeytin Dalı hareketi yapıyoruz. Aynı meslek örgütlerinin bu darbeci gelenekten tevarüz ettikleri anlayışının orada da karşımıza çıktıklarını görüyoruz.
Yani darbeyi bunları destekliyorlar ama Türkiye'nin güvenlik kaygısıyla gerçekleştirdiği, Türk vatandaşlarını, Türkiye'nin sınırını korumak amacıyla gerçekleştirdiği Afrin operasyonuna karşı çıkabiliyor bu meslek kuruluşları. Ama darbeyi de destekliyorlar.
Destekliyorlar. Yani desteklememesi gereken bir şeyin arkasında duruyorlar, meşru hale getiriyorlar. Yani milli bir bilinçle beka mücadelesi verdiğimiz bir ortamda örneğin savaşa hayır sloganıyla Afrin Zeytin Dalı harekatını reddediyorlar. Ama bunların mesela PKK terör örgütü başta olmak üzere FETÖ terör örgütüne, DHKPC terör örgütüne hayır dediklerini duymuyoruz mesela. Dolayısıyla Türkiye'de bu garip bir gelenek var. Bunun da hani bu kurumların demokratikleşmesi gerekir. 28 Şubat sürecinde de bunu gördük. Az önce sizin ifade ettiğiniz hocam, dönemin ismini zikredelim mi? Deniz Kuvvetleri Komutanı, biz üzerimize düşeni yaptık, şimdi sıra silahsız kuvvetlerdedir demişti. O dönem bunun kim olduğunu bilmiyorduk ama daha sonra hatıratlarında o ilgili kuvvet komutanı kendi hatıralarını yazdı, bir asker bir diplomat kitabında bunları anlatıyor.
Hatta yani şöyle, o darbeciler, yani o üzerine rol düşen ve rolü yerine getiren kişi de hatırat yazdı biliyorsunuz, Beşli Çete diye.
Evet.
Yani utanmadan, evet, Beşli Çete adıyla o darbe sürecinde üstlendiği rolü anlatan bir hatırat yazdı.
Ve hocam şey, bizim çete diyerek o dönemde yaptıklarını anlattı. Dolayısıyla yani Türkiye'de gerçekten artık sendikaların, meslek örgütlerinin gerçek işlevlerine geri dönmesi gerekiyor. Ancak üzülerek şunu söyleyeyim hocam, o dönemde örneğin bir sendikanın genel sekreteri, manşetlerden de vardır, Türk ordusu isterse darbe yapar ve biz Türk İşçi Hareketi olarak darbelerin arkasındayız demiştir. Yani bu sadece 28 Şubat için geçerli olan bir şey değil. 12 Eylül darbesinde de yine darbe olduktan sonra 80 ile 83 arasındaki askerlerin kurdurduğu ara hükümet döneminde o dönem bir konfederasyonun genel sekreteri Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, bakanı olarak görev yapmıştır.
12 Mart darbe döneminde de aslında bazı sendikalar o darbenin işte 9 Mart'ta başka bir versiyonu olacağı düşüncesiyle o darbe sürecinin içinde yine
içinde yer almıştır. Ve muhtıradan sonra hocam büyük bir alkışla yani ona destek vermiştir.
Dolayısıyla anlayamamışlardı. Yani darbenin kimden geldiğini de anlayamıyorlar. Hem destekliyorlar
hem de, ama şu oluyor hocam. Yani bu bir gelenek haline gelmiş. Nitekim bugünün Türkiye'sinde, yani 2018 Türkiye'sinde çok şükür ki hocam bunlar varlıklarını korumalarına rağmen demokrasiyi savunan sendikaların artık bir çeşitlilik var, çoğulculuk var. Demokrasiyi savunan sendikaların üye sayılarının daha yoğun olduğunu görüyoruz. Bunun örneğin şu hep konuşulur, İşçiler ya da memurlar sendikalarına niye güvenmiyor? Esnaflar meslek örgütlerine niye güvenmiyor? Mimar mühendisler meslek örgütlerine niye güvenmiyor? Dediğinizde yaptığımız araştırmalarda bu darbe dönemlerindeki bu antidemokratik tutumlarının bu güven bunalımında büyük etkisinin olduğunu görüyoruz. 28 Şubat'ta işte tırnak içerisinde asker marifetiyle yapılmamış ama dönemin silahsız kuvvetleri olarak nitelendirilen, biraz önce sizin bahsettiğiniz o beşli çetenin büyük bir etkisi olmuştur. Mitingler yaptılar, eylemler yaptılar. İlginçtir hocam, mitingleri öyle dönemlerde yapıyorlardı ki Milli Güvenlik Kurulu'na kurulu toplantısını birkaç gün öncesinde yapıyorlardı. Ve Milli Güvenlik Kurulu'nda dönemin Refah Yolu Hükümeti'ne bu işçi, bu halk sizi istemiyor diye bir psikolojik yöntemlerle mevcut hükümeti işte bezdirmeye çalışıyorlardı. Kaldı ki yani bu meslek örgütlerinin çıkarlarını savunmak zorunda olduğu kitlelere de hocam ihanet ettiklerini görüyoruz. Refah Yolu Hükümeti 11 ay iktidarda kalmıştır. Memurlara normalde 2 defa zam verilir.
Olağanüstü zamlar vermişti. Evet.
2 defa 6 ayda bir zam verilir. 11 aylık hükümet döneminde hocam 3 defa memura zam verilmiştir. Yani Cumhuriyet tarihinde belki görülmemiş bir şey yapılmıştır. İşçilere o dönemin bir konfederasyon başkanı, toplu pazarlık başlayacak hocam. Öncesinde gidiyor işte dönemin başbakanı rahmetli Erbakan Hoca'ya. Amacı şu, yüksek zam isteyelim, reddetsinler, işçileri alana getirelim, sahaya sürelim.
Hükümet karşıtı eylemler yapalım.
Eylemler yaptıralım diye. Çünkü bir meşruiyet arıyorlardı. Dönemin başbakanı olan rahmetli Erbakan Hoca'ya diyorlar ki 35+35 istiyoruz biz bir yılda, işte 6 aylık. Erbakan Hoca da diyor ki ya bizim planlamalarımıza göre biz emekçi kardeşlerimiz için %40+40 düşünüyoruz. Deyince şaşırıyorlar tabii. Rakamlarınızı revize edin, öyle gelin diyorlar. Ama buna rağmen hocam ya bu işçiler reel olarak çok iyi zam almalarına rağmen, memurlar az önce söylediğim gibi hem oransal hem de reel olarak satın alma anlamında iyi ücret almalarına rağmen 5 Ocak 1997'de dikkat edin 28 Şubat'a 45-50 gün kala Ankara'da büyük bir miting yaptı o beşli çete dediğimiz. Mitingin adı da Türkiye'ye sahip çık mitingiydi. Yani mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmekle görevli olan sendikalar, konfederasyonlar, meslek örgütleri mensupların adına çok iyi ücretler, haklar almalarına rağmen Türkiye'ye sahip çık mitingleri yapmışlardı. Bu da bizim tarihimizde aslında kara bir leke olarak duruyor.
Evet, bu henüz yeterince hesaplaşılmayan bir alan. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Şubat darbesini gerçekleştiren askeri unsurun yanı sıra onlarla işbirliği yapan sivillerin de yargılanması lazım geldiğini hakkı olarak ifade etti. Bunlar da belki önümüzdeki dönemde yargılanmalar marifetiyle de tartışılacak ve hani hem Türk siyasi tarihi, demokrasi tarihi hem de Türk sendika hayatı tarihi, meslek kuruluşları tarihi bu demokrasi ayıbından arınacak, kurtulacak. Bu hataları darbecilerle işbirliği yaparak meşru hükümete karşı gayrimeşru yol ve yöntemler kullanan kişilerin bir bunun hesabını hukuk önünde, tarih önünde, milletin vicdanı karşısında vermeleri fevkalade önemli. Çünkü bu hesap sorulmadıkça arkasından yeni darbelerin, yeni darbe tezgahlarının geldiğini biliyoruz. 28 Şubat darbesiyle daha önce layıkı ve çiğle hesaplaşılabilseydi belki de hem 27 Nisan hem de 15 Temmuz darbesi olmayacaktı.
Doğru.
Bunun altını çizmek lazım. İşte biraz önce sizin konuşmanızda bahsi geçti. Dönemin başbakanı, Refah Partisi'nin genel başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dı. Necmettin Erbakan rahmetli de işte 27 Şubat olması lazım herhalde doğum tarihi, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde o vesileyle de hatırlandı. Necmettin Erbakan fevkalade nazik, mutedil bir isimdi. Fakat buna rağmen 28 Şubat sürecinde hiçbir şekilde hak etmediği ölçüde ağır bir üslupla, hakaretlerle karşı karşıya kaldı. Bunlar da Türk milletinin vicdanını rahatsız etti, yaraladı. Hatırlayalım yani. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına giderken güya koşup farkında olmadan başbakana çarpan işte üniformalı birisi vardı. Onun dışında Sayın Başbakan hacca gittiği için başbakana ağır hakaretler eden bir tane general vardı mesela. Yine o dönemde belki biraz bunu konuşalım. Sonra da başka türden milletimizin değerlerine yönelik saldırılar söz konusuydu. Onun altını çizelim. Yani bu başbakana, daha önceki başbakanlara da yapılan, rahmetli Menderes'e yapılan hakaretler türünden, bu hakaretlerin anlamı neydi sizce?
Hocam, liderlere hakaret üzerinden aslında hedefledikleri halka hakaret etmekti. Yani rahmetli Menderes, yani bu vesileyle hem onlara da rahmet dileyelim. O dönem rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Erbakan Hoca gerçekten büyük bir mücadele etmişlerdi. Ama bir şeyin altını da çizelim. Hep o barışçıl ve millete bedel ödetmemeyi dikkate alan tavırlarına da dikkat çekelim. Hiçbir zaman şiddete mensuplarını yönetmemişlerdi.
Meşru hep, yol ve yöntemlerden ayrılmadılar. Onu telkin ettiler.
Evet. Kitlelerinde bu anlamda hep o meşruiyet zemini dışına çıkarmadılar.
Parti kapatıldığı zaman dahi, haksız bir şekilde kapatıldığı zaman dahi ısrarla bunun altını çizdiler. Belki Necmettin Erbakan'ın en büyük hizmetlerinden birisi de bu açık tahriklere rağmen milletin arasında bir nifaka, ihtilafa, çatışmaya yol açmayacak sağduyu ve meşruluk zeminini korumuş olması.
Her zaman bunu korudu ve bu hocam, yani Türk toplumunun aslında darbecilerin hedeflediği o milli birlik ve bütünlüğü yok etme, ona zarar verme mücadelesinin de aslında o tahriklerin, az önce sizin bahsettiğiniz tahriklerin altında yatan neden de oydu. Belki başka bir yere sevk etmek ve bu yolla yaptıklarının çok meşru olduğunu hem içeride hem de dışarıda anlatmak içindi. Ama onlar hiçbir zaman ve bence bugün Türkiye'nin demokraside bu kadar ilerlemesinin, 15 Temmuz'daki bizim aslında mevcut milletin kazandığı zaferin altında yatan en önemli meşruiyet zemini de o şiddete bulaşmamasıydı.
Bir başka yine isim, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı, o da profesördü, Tansu Çiller hanıma yönelik hakaretlerdi. Tansu Hanım dönemin başbakan yardımcısıydı. Daha önce başbakanlık yapmıştı. Ve Refah Partisi ile dönüşümlü olarak bu hükümetin yeniden başbakanı olacaktı. Fakat Tansu Hanım'a da üstelik itham ettikleriyle hiç bağdaşmayacak bir şekilde, laiklikle ilgili bir problemi olmayan, modern, Türkiye'deki modernliğin zaten bir neticesi ve temsilcisi olarak kadın bir başbakan olmuş kişiye çok ağır hakaretlerde bulundular. Hatırlıyorsunuz yani.
Eyvallah. Hocam, bunların temel amacı şu. Yani o siyasetçiler kim? Halkın temsilcileri. Halkı olan öfkeleri, halkı olan düşmanlıklarını onlar üzerinden hakaret ederek istemedikleri adamlara oy verenleri de bu vesileyle cezalandırmak istiyorlardı. Ama bu millet onları da hocam, bakın, sadece liderler değil, bu millet denir ya, çok zor tahammül edilecek zulümlere rağmen bütün bunlara tahammül ettiler. Bütün bunlara tahammül etmeleri ülkenin geleceğine dair duydukları kaygıdan kaynaklanıyordu. Ve bunu yapmalarının, yoksa 15 Temmuz'da da biz gördük, yani istenen neydi? Bir iç savaştı aslında. Yani 28 Şubat'ta da beklenen ve istenen bir iç savaş çıkarmaktı. Çünkü dış bağlantılarda, içerideki bağlantılarda kendilerine göre Türkiye'de oluşan o olumlu atmosferi, ekonomiyi, büyümeyi baltalamak istiyorlardı. Ama millet sabrederek bu sabrın ne kadar önemli bir şey olduğunu da bir kere daha gördük. Ama 28 Şubat'ın bence hocam az önce bahsettiğiniz mahkeme 28 Şubat bir fikir hocam. Yani bir o dönemde yapılmış bir şey değil. Bugün 28 Şubat'taki o geleneğin, geleneğin temsilcileri olan, o zulmü yapan zalimlerin hiçbirinin nedamet duymadığı, pişmanlık duymadığı, hatta 28 Şubat yargılamalarındaki mahkeme salonundaki tavırlarından hala halka üstten bakan, hala böyle bir terbiye edici rolünü mahkeme salonlarında da görüyoruz. Bunun sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 28 Şubat sürecinin aktörleri mahkemede hukuk önünde hesap vermeden, bu ilişkiler sivil toplum ayağı araştırılmadan hocam biz medya bunları göreceğiz. Önemli bir şey söylediniz medya ayağı. Ben 28 Şubat sabahı kalktığımda o dönemin medyada operasyonları yani darbeye zemin hazırlayan haberler, yayınlar yapan bir grubun o dönemin yani 28 Şubat mantığını yansıtan haberlerle o gün çıktılar. Ve bu da bu anlayışın, geleneğin değişmediğini gösteriyor aslında. Yani 28 Şubat sürecinin zulüm yapan aktörlerinden bireysel hesap sorulmadan, 28 Şubat döneminin kurumlarından, sivil toplum örgütlerinden, medya kuruluşlarından kurumsal özür ve nedamet gelmeden hocam 28 Şubatların bitmeyeceğini bilmemiz lazım. Yine mecliste 28 Şubat süreciyle ilgili hocam bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Komisyon güzel çalışmaları da vardı. Ancak ben özellikle bu sivil toplum ayağıyla ilgili bölümlerini incelemiştim. Onların hesap vermesini sağlayacak yeterli sorular sorulmamıştı. O dönemin bir işçi konfederasyonunun başkanı kendisine yeterli soru sorulmadığı için orada sanki dalga geçip gitmişti hocam. O dönemde mesela bunlara Kızılay'da eylem yap talimatı veren kimlerdi? Hangi odaklardı? Öyle bir ilişki sağlayan gruplar var mıydı? Yani az önce bahsettik 5 Ocak'ta Türkiye'ye sahip çık mitinginin kararını kimler vermişti?
Bunlar inşallah önümüzdeki dönemde açılacak yeni mahkemelerde darbenin sivil ve medyatik ayağı çerçevesinde ele alınacaktır. O dönemde önemli mücadele veren iki siyasi isim de biraz önce birisinin ismini zikrettik. Muhsin Yazıcıoğlu rahmetliydi. Diğeri de Hasan Celal Güzel'di. Bu iki isim bu 28 Şubat sürecinde darbenin daha ileri safhalara ulaşmasını tam anlamıyla hakimiyet kurmalarını engelleyecek bir performans gösterdiler ve başarılı da oldular. Hatta Muhsin Başkan rahmetli şunu söylemişti. Türkiye'nin Suriye olmasına izin vermeyeceğiz demişti. Suriye vari, Suriye'nin de ne olduğunu bugün yaşadığı iç savaştan görüyoruz. Türkiye'nin Suriye olmasının ne anlama geldiğini de bugün daha iyi idrak ediyoruz. Oradaki mücadelenin altını çizelim. Çünkü darbeciler Batı Çalışma Grubu kurmuşlardı. Buna karşılık mesela Hasan Celal Güzel, Muhsin Yazıcıoğlu, işte başka aydınların falan katkısıyla bir tür Doğu Çalışma, Demokratik Çalışma Grubu adı altında bir grup oluşturuldu. Darbecileri deşifre ettiler. Darbecilerle yüz yüze mücadele ettiler. Belki 28 Şubat'ın önemli yönlerinden birisi de ilk defa medyadaki çeşitlilik ve siyasetçiler marifetiyle darbecilerle açıktan mücadele edilen olmuş. Hesaplaşmanın evet. Başlatıldığı bir dönem oldu. Yani daha darbe şartları altında.
Hocam bu da hakikaten üzerinde çalışılması gereken konulardan bir tanesi. O dönem çeşitlilik vardı ama sayıları çok azdı. Bir televizyon, belki birkaç gazete gerçekten o kadar güçlü olan bir vesayet odağı karşısında müthiş bir performans göstermişti. Birkaç vakıf dernek, işte bahsettiğiniz Muhsin Başkan, Hasan Celal Güzel. Hasan Celal Güzel devleti tanıyan ve onların anladığı dilden konuşan biriydi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun belki bir cümle söylemişti ama o cümlenin ne anlama geldiğini bilen bir kitleye, darbeci odaklara sizi biliyorum, tanıyorum, ne yapmak istediğinizi biliyorum diyen bir cümle kurmuştu. Dolayısıyla yani bazen işte hani kahramanlık böyle dönemlerde belli oluyor. bu millette her dönem kritik dönemlerde kahramanlar çıkarıyor. Onun için az sayıdaki bir grup insanla, az sayıdaki bir işte medya temsilcisiyle o zor dönemlerin gerçekten atlatılmasında büyük emekleri olmuştu. Onları da buradan hayırla yad edelim. Allah hepsinden razı olsun.
Şimdi bu dönemde aslında hani darbeyle doğrudan ilişkisi olmamasına rağmen darbenin bu niyetini, amacını da ortaya koyuyor. Bir tane general kalktı Gülhane'de, hiç konuda değilken kalktı orada Mehmet Akif Ersoy'a çok ağır hakaretler etti. Bu aslında bizim milletimizin değerlerine, burada işte Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdiğimiz bin küsür yıllık tarihimize, karakterimize yönelik ağır bir saldırıydı. Yani Mehmet Akif çünkü onların hepsini temsil eden, milli mücadelede hem anti-emperyalizmi hem buradaki ortak paydayı temsil eden bütün farklı görüşten insanların saygı duyduğu birisindir Mehmet Akif Ersoy. Yani çok farklı, ona katılmayan aktörler dahi mesele Mehmet Akif Ersoy'a gelince ona özellikle saygı gösterirler. Bu saygı bir yandan İstiklal Savaşı'nın marşının evet, hem savaşın hem de marşın şairi olduğu için, bir yandan da karakter abidesi, bir
duruşu
şahsiyeti olduğu için. Dolayısıyla çok hayret edilecek bir şeydir. Üniforma, üzerinde üniforma yaşayan ve taşıyan birisinin Mehmet Akif'e hakaret etmesindeki anlam ve bunun da hala hesabının sorulmamış olması, ayrıca hani gerçekten bu ülkede yaşayan insanlar olarak hepimizi rahatsız etmesi gereken bir şey. Çünkü İstiklal Marşımıza ve onun yazarına sahip çıkmak fevkalade önemli.
Hocam şey yaklaşıyor biliyorsunuz. İstiklal Marşı'nın kabul ediliş tarihi Mart ayında. Dolayısıyla bu vesileyle bunun belki o çalışmanın o dönemde yapılmasında sembolik bir önemi var. Ama sadece bu yapılmadı. Bugün o dönem zulmeden rektörlerin hala ben haklıydım, bir daha olsa aynısını yine yaparım dediklerini, ancak hukuk önünde hesap vermediklerini maalesef görüyoruz. Dolayısıyla bu sürecin hızlı bir şekilde o dönemin aktörleri tarafından aktörlerine yönelik hukuk mücadelesi verilmesi gerekiyor.
Şimdi son olarak belki 28 Şubat'ta önemli bir şeydi. Başörtüsü ve kat sayı zulmüydü. Bunu biraz ihmal ettik. Bir cümleyle bir dakika içinde bunu da bir toparlayalım, hatırlatalım hocam.
Hocam şöyle, yani aynı yarışa insanları sokuyorlardı. Birisini bir kilometre önden başlatıp 100 metre sonra yarışı bitiriyorlardı. Gerçekten büyük bir haksızlıktı. Başörtüsü, yani bu büyük bir dramdı. İnsanlar gerçekten o dönem kişilikleri, durumları, aileleri, eşleri tarafından hakikaten müthiş bir insanlar baskı altındaydı. Hatta hocam ben hatırlıyorum, başörtülü insanların sokakta gezerken hakaret eden insanlar vardı. Dolayısıyla Türkiye böyle bir bu korku aslında, çemberinden
tabii,
geçmişti.
Bu darbecilerin tahriklerinin neticesi oldu. Yoksa kimse, Türkiye'de yaşayan insanlar birbirlerine karşı bu nazarla bakmıyorlar. Darbenin önemli zararı da zaten bu. Bu darbecilerin abuk sabuk fikirleri milletin arasında bir ihtilafa dönüşebiliyor. Evet, ama atlattık. Türk milletinin binlerce yıllık tarihi içerisinde bu hata yapanların üzerinde bir kara leke olarak kaldı. İnşallah hukuk çerçevesinde hesabı da sorulacak. Bugün itibariyle yayınımızın sonuna geldik. Evet, Tarkan Hocam, beraberce sevgili dinleyicilerimize hayırlı günler dilerim.
İyi günler, hayırlı günler.
Dünden yarına Türkiye.